Ayrım 16, sayfa 189. Erkek. Bir sürpriz vardı. Aşkımız platin çağını yaşıyordu. Işık hızına ulaşmış, intergalaktik yolculuğa başlatmış, protonları çarpıştırmış, füzyon enerjisine kavuşmuştuk. Hayat ülkeleri dolaşmak, kulüplerde dans etmek, kafamıza göre sevişip burnumuza toza bulamakla geçiyordu. Çaktırmadan kendi mitolojimizi yaratıyorduk. Kokain aramızdaki boşluğu şık bir vücut çalımıyla doldurmuş, bizi iki başlı, dört kollu ve bacaklı, yenilmez bir yaratığa dönüştürmüştü. Dünyaya arka ayaklarımızın üzerinde şahlanarak bakıyor, zincir vurmak isteyecek çılgınlara samimiyetle şaşırıyorduk. Fikriye okuldaki kaydını dondurmuş, kendisine asistanlık işlerine vermişti. Disiplinini korumasına şaşıyordum. Kaçta sızarsak sızalım, erkenden bilgisayarı açıyor, dünyanın her yanından yağan elektronik postaları hatmedip, Aldo'nun tunturaklı cümlelerini çözmeye çalışıyordu. Öğle yemeğini salata ile geçiştirdikten sonra asla merak etmediğim diğer ayrıntılarla boğuşuyor ve koynumda alıyordu soluğu. Yolculuk etmediğimiz zamanlar İstanbul'da yaşamaya razı olmuştu. Emirgan sırtlarındaki villaya gün batımında mütevazi bir asistan kılığında kolumdaki afet halinde çıkıyordu. Aracımızdan inerken patlayan flaşları artık dert etmiyordu. Hakkımızda yazılanlar sıradan kulların ilahlara yakarmasından ibaretti. Kaldı ki Fikriye medya ile ilişkileri de aslanlar gibi yürütüyor, keyfimizi kaçıracak şeyler çıkmasını en başından önlüyordu. Sabahın ilk saatlerinde Lagerfeld'in çırağındaki partisinin ve uzun sevişmemizin ardından bulutsuz gökyüzünün harika bir bahar gününü ilan edişini izliyorduk. Fakirlerin işe gitme vaktiydi, bizim içinse kutsanmış zaman dilimlerinin sadece bir yenisi. Sonra Fikriye terasın karo taşlarının üstünde ben de şezlonga yayılıp sigaramı tüttürdüm. Zıplarken biraz gürültü yapıyordu ama çıplak ayaklarının parkeye çarparken çıkardığı sesi seviyordum. Partideki insanların dedikodusunu yaptık. Benimle aynı kareye girmek için çırpınan enayileri ve şarabın kötülüğünü küçümsedik. Yarı aralık gözlerimle ufuktaki son kızıllığın maviye teslim olmasını izliyordum ki, önce konuşmasının sonra da ayak seslerinin kesildiğini fark ettim. Küçük elleri saçıma konuverdiler. Akşama sana sürprizim var. Vay canına, nedir? Sürpriz sorulur mu be adam? Tahmin hakkın var mı bari? İstediğin kadar ama bulamazsın. Yoksa yatakta üçlü bir şeyler mi ayarladın? Hayır dedi, enseme yumruk gibi indirip. Ah, o zaman sahiden benim hayal gücümü aşıyor. Hayal gücün hep pisliğe çalışırsa aşar tabii. Fikriye ile tanıştıktan sonra başka kimseyle olamamıştım. Onu incitecek hiçbir şey yapmak istemediğimden emindim. Yine de konser sonrası kadınlar elime telefon numaralarını yazdıkları kağıtları tutuşturuyordu. Pop yıldızlarının sahneye çıkmak gibi tüketici bir şeyden sonra yatakta, parantez içinde, kokain yardımıyla bile olsa, nasıl iş görebildiğini merak etsem de, kadınları telefon numaralarını kağıtlara yazarken düşlemekten kendimi alamıyordum. Konser bitiminde sivri topukların üzerinde durmakta zorlanarak küçük çantasına kalem arayan yorgun ama istekli bir kadının hayali. Bence her tablodan güzeldi. Öğleye doğru uyandığımda Fikriye'nin ne demek istemiş olabileceğini merak ettim. Birbirimize sürpriz yapmak gibi salakça bir adetimiz yoktu. Hayal gücünün sınırlarını da henüz tam bilmiyordum. Önce cool takılıp umursamaz görünmeye niyetlendim. Ama merakımı yenemeyeceğimi anlayınca sarıldım telefona. Şu anda başım çok kalabalık dedi. Ne söyleyeceksen hemen söyle. Kimin için çalıştığını unutma lütfen. Senin patronun sayılırım. Menajeriniz Aldo Bey bugün Brüksel bağlantısını çorbaya çevirmiş durumda. Ve bu ayağı kaybetmek istemiyorsak Goran adlı adamı ikna etmek için sadece 10-15 dakikam var. Understand? Yapma ya, bu işlere de mi sen bakmaya başladın? Hani başka işli hangi işlere baktığımı söylesem gece uyku uyuyamazsın. O zaman sürprizin ne olduğunu söyle, seni rahat bırakayım. Kapatıyorum. Hayır dur, bu bana yapacağın ilk sürpriz. Sahiden merak ediyorum. O zaman mahvetmemeye çalış, olur mu? Bu arada Kültür Bakanlığı ile randevunu unutmamışsındır inşallah. O bugün müydü? Tamamen uyanmış bir şekilde Pera Palas'ta olmak için bir saatim var. Kıçını kaldırmaya başlasan iyi edersin patron. Osmanlı'nın 100 yıl sonunda Kültür Bakanlığı'na uygun gördüğü kişi, kültürle ilgisi hemen anlaşılmayan biriydi. O ve karısı sadık hayranlarım arasındaydılar. Heykeltıraşlarla falan görüşmek yerine zamanlarını bana harcıyorlardı. Bakanı Pera Palas'ın terasındaki restoranda sinek kaydı tıraşlı ve cep telefonuyla konuşurken buldum. Asıl hayranım olan karısı ise kavun içi başörtüsünün iyice açığa çıkardığı yüzüyle dostça gülümsüyordu. 30'larının başında şimdilik Kültür Bakanlığı'na kanaat etse de çok daha büyük hayalleri olan bir kadındı. Yazın belediyelerin düzenleyeceği halk konserlerini kaybetmek istemiyorsam onlarla iyi geçinmeliydim. Biraz kilo mu aldınız siz? Dedi elimi sıkarken uzun parmakları ve özenle parlatılmış kısa tırnakları vardı. Aa evet, koşmuyorum bir süredir. Olsun, böyle de gayet iyi görünüyorsunuz. Teşekkür ederim, siz de galiba kaşlarınızı inceltmişsiniz. Bakanın kulağı telefona yapışmış halde ve içini çekerek uzaklaştığını gördüm. Herhalde önemli bir şey konuşuyordu. Atilla Bey, sizi tekrar görebildiğime inanamıyorum. Son görüştüğümüzde Nisan falandı. Sofya elçiliğindeki kokteylde karşılaşmıştık. Vitoşa Dağı'nın eteklerindeki villada sıkılmadan zaman geçirmesini sağlamıştım. Sonra da resmen kışkırtmıştım onu ve tüyüp ay ışığının altında yürümüştük. Yorulunca topuksuz ayakkabılarını çıkarmış, ben de onları centilmence taşımıştım. Flörte başladığımızı fark etmiştim. Yüzüne dikkatli bakınca hırslı siyasetçi karısı maskesinin altındaki ürkek taşra kızını görür gibi oluyordum. Büyük siyah gözleri, uzun boynu ve incecik beliyle hoş bir kadındı. Kendisine baktığı takdirde en az bir 10 yıl daha böyle kalacaktı. Ama kocasının siyasette daha ileri gidebileceğini sanmıyordum. Sizi görmek de çok güzel dedim. Derneğin işleri nasıl gidiyor? Aa, hatırlıyorsunuz, buna çok şaşırdım işte. Kurucusu olduğu ve sokak çocuklarına yardım eden dernek o gece hatırladığım tek şeydi. Niye o kadar sarhoş mu görünüyordum? Yanakları kızardı. Artık başörtüsündeki kavun içiyle mahcup bir uyum içindeydiler. Baktığımı anlayınca telaşla dernekten bahsetmeye başladı ve konuşmamız istatistiğe boğuluverdi. Olayın kimsesiz çocuklar için yardım konseri vermeme dayanacağını tahmin edecek kadar bu işlerin kurduydum. Para almadan konsere çıkmak, sayemde 100.000 körün gözü açılacak bile olsa ısınamadığım bir fikirdi. Ama reddetmek, kaz gelecek yerden tavuk esirgemek olacaktı. Kadını bu düşünceler içinde dinlerken birden açıldı kapı. Bakan beni şen kahkahasıyla kucakladı. Üstad, kusura bakma, beklettim. Malum, siyasetçilerin çeneleri durmuyor. İnşallah bu aralar karımı kandırmamışsındır. Bakan ve karısından sokak çocuklarını nasıl kurtaracağımızı öğrendiğim yarım saatin sonunda cep telefonunun titrediğini hissettim. İzin isteyip koşar adım tuvalete gittim. Gerçekten fikriyeydi. Sürprizi hala merak ediyorsam toplantı biter bitmez eve dönmemi istiyordu. Sokak çocuklarıyla bir yarım saat daha geçirdikten, parantez içinde ve konu bir an önce bağlansın diye bakana bir yerine iki yardım konseri sözü verdikten, sonra şoförü aradım. Bu arada saat 5 olmuştu ve iş çıkış trafiği yüzünden hızlı gitmek imkansızdı. 100 bin dolarlık aracın deri koltukları resmen kıçıma batıyordu. Sakinleşmek için viski doldurdum, buzların şıngırtısını dinleyip ekrandaki klibe bakarak tahminde bulunmaya çalıştım. Aklıma hiçbir şey gelmedi. Sonuçta elime geçen Fikri'yi henüz o kadar da tanımadığımı anlamak ve bunun verdiği garip bir duygu oldu. Güneşin ufka meylettiği, oynak İstanbul havasının gökyüzünü yağmur bulutlarıyla cilaladığı sırada villaya ulaşmayı başardım. Viski ve trafik yüzünden biraz aptal olmuştum. Arabadan inince baktım, sadece bahçe tarafındaki çalışma odasının ışığı yanıyor. Şu müthiş sürpriz her neyse muhtemelen oradaydı. Kapıyı Azeri hizmetçim açtı. Merdivenleri hızla çıkarken kadının tatlı şivesiyle, "Fikriye Hanım misafirinizle çalışma odasında," dediğini duyar gibi oldum. Aslında bir ev stüdyosu olan çalışma odasına varmak en fazla 10 saniye aldığından bu lafın garipliği üzerine düşünmeye pek zamanım olmadı. Olsaydı bile karşılaşacağım şeye hazırlanabilir miydim bilmem. Tek bildiğim, 10 yıldır görmediğim babamın Fikriye'nin yanında hayalete benzediğiydi. Kadın, bir kalem vardı. Atilla'ya söylediğim ilk şeyin şu olması bence de tuhaf. Tükenmez kalem için sağ ol. Kendimi bu ana hazırlamıştım. Günün birinde karşılaştığımızda iyi bir izlenim bırakmaya yarayacak cümleler kurmuştum. Oysa onu odamda görünce aklıma gelen sadece tükenmez kalem. Üstelik dibi mavi, kendisi sarı, her bakkalda bulabileceğiniz en çirkin tükenmez kalem. Hangi tükenmez kalem? Sırtında hala beni kurtardığı zamanki gömlek var ama temiz görünüyor. Burnum çalışmadığı için üzülerek bazı erkeklere özgü tatlı sert kokuyu hayal ediyorum. Güzel yüzü yine saç ve sakaldan oluşan gri bir yumakla çevrili. Sonbahar ışığında bu yumak Ayasofya mozaiklerindeki azizlerin hallerine benziyor. Beni kurtardıktan sonra araba getirmeye gittiğinde bunu yerde buldum diyorum. Başucumdaki kalemi gösterip, metruk evde seni beklerken zaman nasıl yavaş geçiyordu anlatamam. Sana ait olduğunu düşündüm. Sıkı sıkı tutarsam her şey yolunda gidermiş, kimse bana kötülük yapmazmış gibi. Şokun etkisiyle bir sihirli değnek yarattım. Sende kalsın, önemli bir şey değil. Güzel, o zaman sahiden teşekkür ederim. Çünkü benim için değerli. Bu arada hoş geldin. Nasıl olduğunu görmek istedim. Burnumun olması gereken yerdeki taş parçasını ve sesimin acayipliğini saymazsan iyiyim. Dinlendikçe kendime geliyorum. Bacaklarım hala ağrıyor. Ama ucuz kurtulduğumu düşünürsek tabii buna da şükür. Evet, fena gözükmüyorsun. Yetişmeseydin bana ne yapacaklardı? Sinirli sinirli gülerek pencereye yürüyor, perdeyi aralayıp dışarı göz atıyor. Sonra yaslanıyor pervaza, kollarını kavuşturuyor. Valla ne yapacakları gayet belliydi bence. Hayır, yani tecavüz edip dövdükten sonra ne yapacaklardı? Adadan gitmeme izin mi vereceklerdi yoksa öldürüp denize mi atacaklardı? Bilmem, sen olsan ne yapardın? Kendimi onların yerine koyunca işin içinden çıkamıyorum. Cinayet işlemek için ortada doğru düzgün bir neden yok ama elimi kolumu sallayarak gitmem de herhalde sonları olur. Niye sonları olacakmış? Gidip polis çağırabilirdim. Eşkalleri falan hepsi aklımda. Mesele şu ki onlar zaten suçlu, diyor tepesinden vızıldayan sineği kovalayıp. Bazıları hafif, bazıları ise ağır suçlular. Devlet onlarla uğraşmak istemediği için bir de gizli bir uluslararası deneye kobaylık etsinler diye buraya gönderildiler. Bir takım yabancı alimler topluma karşı suç işleyenler kendi toplumlarını kurarsa ne olur diye merak ettiği için. Takdir edersin ki her deneyin bir bedeli var. Arada senin gibi birkaç tıfılın gümbürtüye gitmesi de en fazla eğitim zayiatı sayılır. Geri gelecekler mi? Adada otele dair bir sürü hurafe var. Hemen cesaret edemezler. Ama bu hiç gelmeyecekler demek değil tabii. Zaten bu yüzden aşağıda duruyorum. En azından mektupları okumayı bitirene kadar güvende olduğunu bilmek için. Bu laflar insanı daha da korkutuyor. Bunların benimle ne alıp veremediği var? Senin de dertleri yok. Sadece gazeteci olduğun, fazla meraklı göründüğün için adamlara batıyorsun. Gerçek şu ki artık deneyin sonlandırılmasına karar verildi. Bu zavallıları gözlemleyerek öğreneceklerini öğrendiler herhalde. Adanın petrol baronu bir Rus'a satıldığı söyleniyor. Adam burayı turizm cenneti yapacakmış. Ortalıkta bugün yarın birilerinin gelip milleti tekrar hapse yollayacağına dair rivayetler dolaşıyor. Bu yüzden deliye dönmüş haldeler. Öfkelerini yönetebilecekleri en kolay hedef de sensin. Bir de akılları sıra adaya gelmeye kalkacak, başkalarına gözdağı vereceklerini sanıyor da olabilirler. Anladın mı şimdi? Evet, üstelik tamamen haksız da sayılmazlar. Bu yüzden kimse seninle uğraşmaz. Polise gidersen de suçlu çıkarsın, kadın başına buralara geldiğin için. Peki sen burada ne yapıyorsun Atilla? Ben mi? Saklanıyorum. 15 yıldır mı? Vallahi epeydir saymadım. Kimden saklanıyorsun? Beni efsane yapmak isteyenlerden. Ne demek bu? Anlamak istiyorsan mektupları okumaya devam edeceksin diyor. Eliyle başucumda duran zarfları göstererek, sonra gitme zamanının geldiğine karar vermiş olacak ki yürüyüp kapıyı açıyor. Ama artık saklanmaktan yoruldum. Galiba zamanım da kalmadı. Resmi görebilecek hale geldiğinde gerisini anlatırım. İyi olduğuna sevindim. Şimdilik hoşça kal. Bir şey daha sorabilir miyim? Eşikte durup çeviriyor başını. Evet. Beni metruk evde nasıl buldun? Çok basit Fikriye. Sen beni burada nasıl bulduysan ben de seni orada öyle buldum. Ben bir şey söylemeden kapı örtülüyor ve ikinci kez Fikriye olmanın şaşkınlığıyla kala kalıyorum. Desmina da aynı hatayı yapmıştı ama o zaman bu kadar garip gelmemişti. Atilla'nın omzunda gördüğüm dövme, mağaradaki resimde bana benzeyen kadın ve başucumdaki mektuplar. Delice bir bulmacanın parçaları gibi belleğimde dönüyor. Dövme ve resim burada olmadığına göre yapabileceğim tek şey mektupları tekrar elime almak. Mücadelenin kaderi o kadar hassas zamanlamalara bağlıydı ki geciktiğimiz takdirde olacakları hayal etmek istemiyordum. Ayların hazırlığı boşa gidecekti. Bağırmayı denedim, sesim boğuk ve güçsüz çıktı. Bir uğursuzluk boşlukta terk edilmiş gibiydim. Bir yandan gözlerim karanlığa gittikçe alışıyordu. İşte bir kapı vardı sağımda, altından ışık sızıyordu. Sol taraftaki güneşliklerin arkasında aydınlığa bakan pencereler olmalıydı. Bildiğim anlamıyla dünya ve sokaklarında düşmanın muzaffer kol gezdiği İstanbul o pencerenin arkasındaydı. Eğer kimse yanıma gelmeyecekse başımın çaresine bakmalıydım. Askerlikte aynı yatağa dönüp dönmeyeceğini bilmek çoğu zaman mümkün değildir. 10 dakika sonraki bir emir seni fırkateyne, oradan da Sahra Muharebe çadırına taşıyabilir. Bu yüzden en doğrusu yatağı hayatın parçası gibi görmemektir. Baba evinde bile uyusan. Bu kişiliğimin öyle doğal bir veçhesi ki, o kadar bildik bir refleksi ki üzerinde düşünmemiştim bile. O sabah yataktan çıkmaya karar verip de hareket geçmediğimde durumu bu yüzden hemen kavrayamadım. Bir terslik vardı ama adını koyamıyordum. Bir temassızlık vardı ama neyle neyin arasındaydı emin değildim. Tekrar denedim kalkmayı. Vücudumdan reaksiyon alamadım. O zaman da dikkatimi hareketlerimin sıralamasına yoğunlaştırmak zorunda kaldım. Ve fark ettiğim şey karşısında aklım duracak gibi oldu. Bacaklarımı hissetmiyordum. Aklıma ilk gelen kesilmiş olabilecekleri ihtimaliydi. Sıyaya çadırında uzuvlarını kaybeden binlerce er, yüzlerce kumandan görmüştüm. Kapıldığım dehşet kollarıma güç verdi. Doğrulup battaniyeyi kaldırdım ve gördüm bacaklarımı. Hala yerli yerindeydiler. Sadece onları hissedemiyor, ikisine de emir veremiyordum. Emir verip de dinletememek ne kadar asap bozucu bir şeydi. Kumandan olmayan bilemez. Üstelik isyan eden kendi bacaklarımdı. 38 yıl boyunca her dediğimi yapmış, beni Trablusgarp'tan Çanakkale'ye hiçbir yerde yarı yolda bırakmamış bacaklar, artık kumandam altında olmadıklarını söylüyorlardı. Hem de onlara en ihtiyaç duyduğum anda. Bağırdım bütün gücümle. Sövüp saydım, kime olduğunu bilmeden. Öfkem bilmediğim bir karanlığa içinde boğularak gitti. Ne düşündüğünü biliyorum, meçhul okur. Ama sana güvenip güvenemeyeceğim bile takdir edersin ki bilmiyorum. Bu mektupların hangi badirelerden sonra eline geçtiği, onu ne amaçla kullanacağın hakkında hiçbir fikrim yok. Ve tekrar ediyorum, şu hayatta hiç haz etmediğim bir şey varsa o da tanımadığım insanlara güvenmek zorunda kalmaktır. Kaldı ki bir mektup, onu okuyanın niyetine göre türlü anlamlara çekilebilir. Sözcükler bazen tahmin edemeyeceğin kadar kaypak ve güvenilmezdirler. Hangi niyetle yazıyor olursam olayım, cümlelerimi kullanarak beni istediğin kalıpta yeniden yaratabilirsin. Seni engelleyemem. Eğer yalnızlıktan aklını oynatmış bir müteahhit olduğumu düşünüyorsan da sana tavsiyem hemen fırlatıp at. Çünkü şu durumda benden öğrenebileceğin hiçbir şey yok demektir. Söylemeye çalıştıklarım hayal bile edemeyeceğin önemli şeylerdir. Ve sözlerimi gerektiği gibi kavramak istiyorsan bugüne kadar sana öğrettikleri şeyleri unutman gerekecek. Buna hazır mısın? Takvim 1942 yılını gösteriyor ve şimdi 60'ını geçmiş bir adamım. Yağmurlu bir sonbahar gününe uyanan Selanik sokakları. Alman çizmeleri tarafından çiğnenmekte. Artık Apostol Pavlov'u denen çocukluğumun Numanpaşa Caddesi'ndeki komşularımız farkında olmasalar da sıra er geç buradaki Musevilerin toplanmasına gelecek ve o günü görmek için can attığımı söyleyemem. Hitler'in savaş makinesi öyle büyük, geri vitesten de öyle yoksun ki varlığını sürdürmek için sürekli ilerlemek zorunda ve dur diyen olmazsa sıra bir gün İstanbul'a da gelebilir. Gerçi aklı evveller Amerikan bandasındaki İstanbul'a saldırmaya cesaret edemeyeceğini söylüyor ama bunun Hitler'in ihtiraslarının boyutlarını tahlil edemiyor olmalarından kaynaklandığına eminim. Şüphesiz ki Amerika savaşa katılmak için Hitler'in İstanbul'a saldırmasını beklemektedir. Ne zamanki Luftwaffe uçakları der saadet semalarında görünecek, savaşın kaderini çizecek güç o zaman katılacak oyuna. Bu söylediklerimin sağlamasını yapabilecek kişi ise sensin. Çünkü okuduğunda olacaklar olmuş, tarih çoktan yazılmış olacak. Ayrım sonu, sayfa 201. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Lagerfeld, L-A-G-E-R-F-E-L-D. Understand, U-N-D-E-R-S-T-A-N-D. Hani, H-O-N-E-Y. Apostol Pavlo, A-P-O-S-T-O-V, P-A-V-L-O-U. Luftwaffe, L-U-F-T, W-A-F-F-E.